Ayrım 15, sayfa 201. Buna Mustafa Kemal'in cevabı. Harbiye Nezaretine. Ali Fuat Paşa'nın kumandadan uzaklaşmasını esasen hiçbir vakit kabul etmedik. Bu sebeple Ahmet Fevzi Paşa'nın 20. Kolordu kumandanlığı meselesinin hali hazin ile kalması zaruridir. Yani 20. Kolordu'ya vekalet eden 24. Fırka kumandanı Mahmut Bey, şehit, Ali Fuat Paşa, emir ve kumandayı derüfte edinceye kadar vekalette kalacaktır. Sulh takarrür edip ordunun alacağı şekil tamamıyla belli olmayınca, tasvip buyurulan prensibin tatbik mevkiine konulmasının faydası değil, büyük mahzurları olacaktır. Harpte bil amel, mevki ve makam kazanmış zevatı, mağdun vaziyete indirmekle gayri memnun hale sokmayı istilzam edecek bu mevsimsiz teşebbüsler, milli benliğe pek zararlı bir tesir yapacaktır. Açıkta kalmış muktedir zevat, kolordu mıntıkalarında, ahsa asker dairelerinde, istihdamları suretiyle, terfileri mümkün olduğundan, bu zevatın bu gibi yerlere tayini için kolordular emrine gönderilmesi muvafık olur. Asıl kolordu ve fırkaların muhtaç olduğu ufak rütbeli erkanı harp ve saf zabitani ile İstanbul'a yığılmış olan hekimlerin bir an önce taşraya gönderilmesi lazımdır. 12. Kolordu'ya gelince Fahrettin Bey bilfiil muharebe eden Kuvayi Milliye ile anlaşmış ve teşriki mesai etmiş, vatanın kurtarılmasına fiile müstenit karşılıklı itimat tahsil etmiş bulunduğu için değiştirilmesi katiyen caiz olmayacağından oradaki vaziyetinde buna asla tahammülü yoktur. Arzı tazimat eyleriz efendim. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal. Bu telgrafı okuduktan sonra cevap verdim. Hakkımdaki teveccühlerine teşekkür ile Nurettin Paşa'nın bana mücerrah olduğunu arz ettim. Arkasından da bu şifre geldi. Konya'da 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Beyefendi'ye 30.12.1919. Harbiye Nezaretinin kumanda makamlarında tasavvur ettiği değişikliklere verdiğimiz cevabı arz etmiştik. Buna rağmen şayet kolordunuza Nurettin Paşa tayin edilecek olursa, kumandayı terk etmeyerek eskisi gibi vazife-i milliyenize devam etmeniz icap etmektedir. Binaenaleyh bu bapta vaki tebligattan vaktiyle heyetimizin haberdar edilmesini rica ederiz. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal. Harbiye Nezaretinden ise bir tebligat olmamıştı. 5.1.1920 gece yarısı Ankara'dan heyeti temsiliyeden Mustafa Kemal'in imzası ile bir şifre aldım. Rumi sene başında Yunanlıların İzmir'i ilhak edecekleri haber alınmış. Eğer bu ilhak Yunan hükümeti tarafından resmen vaki olursa bizim hükümet açıktan açığa tekrar muhasemata başlayacakmış. Eğer ilhakı Rum Milli Teşkilatı ilan ederse bizim mukavemet teşkilatımız kuvvetlendirilip muharebeye şiddet verilecekmiş. Ertesi günde tekrar şu telgraf bana gönderildi. Konya'da 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Beyefendi'ye 6.1.1920. Herhangi bir sebeple dersaadete davet olunduğunuz takdirde heyeti temsiliyeye malumat ita buyurulması, bu bapta tarafımızdan bildirilmeden önce hareket edilmemesi rica olunur. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal. Harbiye Nazırı'na bir mektup yazarak 3 ay önce kendisinin tayin ettiği bu makamdan beni ayırmak istemesinin gerçek sebebini ve istikbalim için ne düşündüğünü öğrenmek istedim. Gönderdiği tatmin edici cevaba bu hususta Mustafa Kemal'e yazdığı mektubun suretini bilgi edinmem için eklemişti. Bu mektup şöyleydi. Harbiye Nazırı Mersinli Cemal Paşa'dan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine maruzdur. Konya'dan tamamıyla mücerreh ve mütemedin bir zabit buraya İstanbul'a geldi. Ora ahvali hakkında verdiği malumat arasında zat-ı devletleri tarafından Fahrettin Bey'e herhangi bir suretle olursa olsun İstanbul'a davet olunursa heyeti temsiliyeden müsaade almadan icabet etmemesi hakkında emir buyurulduğu ve 2. Fırka kumandanlığına tayin edilen Miralay Talat Bey'in tayini keyfiyetinin 20. Kolordu'ca kabul edilmemesine binaen Konya'dan karşılanarak ileri gönderilmemesi, bu hususta kendisine nakil vasıtası verilmemesi için fırka kumandan vekili Mümtaz Bey tarafından Konya Merkez Kumandanlığı'na tebligat yapıldığı keyfiyeti teessürle nazarı dikkatimi çekti. Başladığımız ve samimiyetle nihayetine kadar gitmek azminde bulunduğumuz mücadele yolumuzda bizim için muvaffakiyet ancak içtihat arkadaşları arasında olması gereken efkarın selabeti ve itimadın her türlü şüpheden azade olarak devam ve bekası ile mümkün olacağının izahına lüzum yoktur. Bu itibarla makam ve resmi vazifenin iktiza ettirdiği vaziyet muhterem heyetiniz ile aradaki tesanüdün pek sıkı olarak muhafazasını icap ettirdiği halde, bunun herhangi bir taraftan edna bir surette olsun haleldar edilmesi şüphesiz ki mukaddes maksadımız için tehlikelidir ki bundan çekinmek kanaatindeyim. Binaenaleyh gerek zat-ı hallerine ve gerekse muhterem arkadaşlarınıza karşı göstermekten geri kalmadığım Cenab-ı Hakk'ın şahit olduğu samimi hislerimin aynı şekilde mukabelesini beklemeye ve heyeti temsiliyenin işaretini hüsnü telakki ettiğim kadar harekat ve icraatımın bilmukabele aynı tarzda mazhariyetini talep etmeye hakkım olduğunu teslim etmenizi rica eder. Bu vesileyle teyidi ihtiram ve müveddet eylerim efendim. Harbiye Nazırı Cemal. Başka bir emir gelmedi. Konya'daki bütün zabitleri kolordu dairesinde toplayarak umumi durumu anlattım. Yunanlıların İzmir'i ilhak etmek planlarına karşı yapılacak işler hakkında bilgi verip muharebeye hazırlanmalarını söyledim. Ayrıca tümenlerime de bu durumla ilgili olarak gereken malumatı verdim. Bu sırada Mustafa Kemal'den şu şifreyi aldım. Dersaadet'te Prens Sabahattin Bey ile görüşülmüştür. Müşari Üneyleyh mebus olmak arzusundadır. Padişahın meclisi mebusanı arzu etmediğini, hatta geçenlerde huzura kabul olunduğu zaman namuslu adam bu meclise girmez dediğini söylemiştir. Prensin sözleri ve umumi ahvali bir nezaret kabulünden ziyade bir kabine teşkiline mütemail görülmektedir. Müşari Üneyleyh, Kuvayi Milliye'nin fevkalade aleyhtarıdır, taraflısı. İzmir harekatım pek meşru telakki etmektedir. Kuvayi Milliye rüyesası ile Dersaadet'te teşriki mesaiye amadedir. Heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal, 12.1.1920. Bu sıralarda Meclisi Mebusa'nın İstanbul'da toplanmasına karar verilmiş, milli heyecan oldukça artmıştı. Konya'nın aydın kadınları da Şerafettin Camii'nde toplanarak şehitlerin ruhuna mevlit okutup memleketin kurtarılması için itilaf hükümetlerine hitaben hazırlamış oldukları bir beyannameyi yayınladılar. Konya'nın eski muteber ailelerinden Tahir Paşa'nın kızı Şerife, Kara Hafız Mustafa Efendi'nin eşi Aliye, Binbaşı Rüştü Bey'in eşi Zehra Hanımlardan mürekkep bir heyette Kolordu Dairesi'ne gelerek beyannamenin bir suretini verdiler. O zamanlar kadınlarımız kapalı, siyasi ve idari işlere karışmaz olduklarından bu hal ilerisi için ümit verici bir yenilikti. 11 Ocak 1920 günü Konya halkı Alaaddin Tepe'de miting yaparak adil bir sulh imzalanmasını ve memleketin tahliyesini istediler. Ertesi günde yeni seçilen meclise iştirak için mebuslardan Hoca Ömer ile Hoca Vehbi Efendi İstanbul'a hareket ettiler. Ankara'daki çalışmalar da bu sırada bir hayli ilerlemiş oluyordu ki Yunanlıların muhtemel bir taarruzlarına karşı tertip edilen şu plan bize gönderildi. 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Beyefendi'ye 9.1.1920 gayet mahrem ve zata mahsustur. 1. Resmi ve gayri resmi istihsal edilen malumattan bizimle mütareke yapan itilaf devletlerinin sulh akdetmek hususunda anlaşabilmiş oldukları ve hemen müzakereye başlayarak mukadderatımız hakkında yakında bir karar ittihaz edecekleri ve Yunanistan'ın 13.1.1920 tarihinde sulh konferansı kararı ne olursa olsun resmi ve gayri resmi surette Aydın vilayetinin ilhakını ilan edecekleri öğrenilmiştir. 4.9.1919'da Rumeli ve Anadolu'nun tam ittifakı ile Sivas'ta akt olunan Milli Kongre'de verilen kararların ikinci maddesinde haklarımızın ve mukaddesatımızın bütün varlığımızla müdafasına karar verilmiş olduğu malum halinizdir. Halbuki bu gibi kararların tatbikinden önce kararlaştırılmış bir plan mevcut olmadığı halde keyfi ve alelacele icra edilecek harekatın muvaffakiyetle neticelenemeyeceği düşünülerek ve birçok ihtisas sahibinin fikri alındıktan sonra bir plan tertip edilerek bağlı olarak gönderilmiştir. Bu plan zata mahsus olup muhteviyatı gayet mahrem tutulacaktır. Mezkür plan ancak lahikasında beyan edilen şartların tamamıyla husul bulması ve tarafımızdan tatbiki emredilmesi halinde fevkalade bir azim ve süratle tatbik edilecektir. 2. Rumeli'deki kolordularımız hakkındaki planın lahikasında beyan olunan mütalaadan başka noktayı nazarların burada zikrine mecbur oldum. A. Rumeli'deki kolordular aynen Anadolu kolorduları misullu seferberlik yapacaklardır. B. Bulgarların hiç olmazsa bir taraflığı kazanılacaktır. 3. Payitahtın ve hilafet makamının her türlü taarruza ve bilhassa İslam'ın katli önlenecek ve mahalli Hristiyan ahalinin tecavüzlerine karşı müdafaa edilecek ve Garbi Trakya'dan Şarki Trakya'ya vuku bulması melhus her nevi taarruz durdurulacaktır. D. C maddesi vaki olmazsa Aydın vilayetindeki harekatımızın kolaylaştırılması maksadıyla nizamiye birlikleriyle kuvvetlendirilmiş müfrezelerle Selanik civarında öteden beri yığıldıkları bildirilen Yunan ihtiyat kuvvetlerinin Aydın vilayetine nakline mani olunacak hareketler yapılacaktır. Mustafa Kemal. Bu yazıya ekli uzunca yazılmış planın özeti şuydu. Akhisar'da bir kolordu, Alaşehir'de Albay Refet Bey Bele kumandasında bir kolordu teşkil edilecek ve Aydın cephesinde 2000 kişilik bir milis kuvveti vücuda getirilecek. Mustafa Kemal başkumandan, Kurmay Başkanı Ali Fuat Cebesoy olacak. Karargahı Afyonkarahisar'ında kurulacak. Şark'taki 3 kolordu General Kazım Karabekir'in kumandasında, o da başkumandanın emrinde olacak. Diğer kolorduların bölgeleri tasrih edilerek bunlar da seferber olacaklar. Bütün silah ve cephane depolarına el koyacaklardır. Bu plan hiçbir vakit tatbik olunamamıştır. Bu sırada Adana hakkında malumatımı soran Mustafa Kemal'e şu cevabı verdim. 25.1.1920 tarihli tele cevaptır. Adana'da en müessir harekat Adana'yı muhit olan kazalardaki halkı bu maksatla canlandırmaktır. Bu dağlık arazi halkı pek faydalı bir unsurdur. Şu kadar ki bu unsuru iyi hazırlamak ve uyandırmak lazımdır. Fransızlar gafletle bizim faydamıza icraat yaptılar. İslamların kalplerini kazanacakları yerde onlara kin telkin ediyorlar ve yabancı işgalinin acılığını gösteriyorlar. Bundan istifade edilebilir. Bunun için yalnız askerlerin ve küçük çetelerin çalışması faydalı olmakla beraber kafi değildir. Adana'yı çevreleyen Toros ve Amanos dağlarındaki milli teşkilatında esaslı bir programla çalışması lazımdır. Silifke'den Maraş'a kadar Adana etrafındaki kazalara cidden muktedir kaymakamlar tayin edilmeli ve bunların mahiyetlerine değerli memurlar verilerek vilayetleri ayrı bile olsa Adana'yı tahsil için hareket tarzı hakkında yalnız merkezden talimat verilmesi suretiyle sevk ve idareleri birleştirilmek ve tekmil köylüler Adana'ya karşı umumi bir kıyam içinde hazırlanmalıdır. Fransızların büyük arzuları Adana'nın pamuğu ve dağlarındaki madenlerdir. Dağlardaki ahaliye bir kere emniyetleri kalmayacak olursa madenlere büyük sermaye dökemeyeceklerinden emniyetsiz bir siyasi işgalden ise emniyetli bir iktisadi intifa, fayda, mesleğine rücuları, dönmeleri ihtimal dairesine girer. Bugünlerde Afyonkarahisar'daki cephane ve silah depolarının İngilizler tarafından mühürlendikleri haberi geldi. 13.1.1920 günü de İngiliz generali Mailne'nin emriyle İtalyan İşgal Kuvvet Kumandanı Konya'daki Öğüt gazetesini kapatarak kapılarını mühürleyip önüne nöbetçi dikti. Eboli ismindeki bir kumandan da o gece yaverini müdafaa-i hukuk azasından Cevdet Bey'e gizlice gönderip ertesi sabah matbaayı kapatacaklarını bildirmiş. Geceliğin düzenlenen bir plan ve tedarik edilen vasıtalarla matbaa boşaltılarak makine ve diğer lüzumlu eşyalar Meram bağlarında gizli bir eve taşındı. Ertesi günde gazete satıcıları Öğüt, bugünkü Öğüt diye gazeteyi satmaya başladılar. Belediye ve ticaret odası azaları gazeteci ve öğretmenlerden 10 kadar zat yanıma gelerek gazetenin kapatılmasını millete bir hakaret telakki ettiklerini ve protestoda bulunduklarını bildirdiler. Ben de bu durumu Harbiye Nezaretine yazdım. Rumi senebaşı 13 Ocak günü gelmiş, Yunanlıların Aydın ilini ilhaklarına dair bir şey çıkmamıştı. Ankara'nın verdiği haberler arasında İstanbul'daki Fransız mümessilinin Genelkurmay Başkanı Cevat Paşa'ya gelerek Türkiye'nin istiklaline Fransızların çalışacağını, bu sefer İngilizlerin tuzağına tutulmayacağını söylemiş olduğu vardı. Yüreklere ümit ve ferahlık veren bu haberi etrafa yaydık. İtalyan işgal kumandanı aldığı bir ajans haberini bana gönderdi. Türkiye'nin taksim edilmemesine yalnız İtalya'nın çalıştığını, diğerleri arasında fikir birliği olduğunu bildiriyordu. Şüphesiz ki bu bir İtalyan propagandasıydı ama aleyhimizdeki siyasette birlik olmadığını da gösteriyordu. 18.1.1920 günü Adana'dan gelen eski Tarsus kaymakamı Hilmi Bey, milli mukavemete yardım ediyor diye kendisini oradan zorla çıkardıklarını ve Çukurova kasabalarında ahvalin pek fena olduğunu, Fransızların Nusayri fellahlarını tutarak Türkleri ezmekte olduklarını yana yakıla anlattı. Halkın Mustafa Kemal'in bir gün onları kurtaracağı ümidiyle yaşadıklarını söyledi. Çukurova etrafındaki milli mücadelede olanca şiddetiyle devam ediyor ve milis kuvvetlerinin iftihar edilecek yararlılıkları görülüyordu. Bu bölgede çalışanların arasında Piyade Tuğbay, Manastırlı Hafız Recep Yazıcıoğlu, ismi unutulmuş milli mücadele kahramanlarından birisi olmuştur. Mustafa Kemal Sivas Kongresi'ni topladığı zaman kongrenin muhafazasını deruhte eden taburun kumandanı olan bu zat evvelce Çanakkale Sedülbahir muharebelerinde temayüz etmiş, sonra Kafkas cephesinde Bayburt'u kurtarmış, Bakü'nün alınmasında yararlılıklar göstermiştir. Sivas Kongresi'nin hitamında Atatürk onu taburu ile Gaziantep'e bölge kumandanı olarak göndermiş, orada milislerle birleşerek düşmanı yıldırmış ve Osmaniye bölgesi kumandanlığına nakledilerek yararlılıklar göstermiş, oradan da Sakarya Muharebesi'nde görevlendirilerek alay kumandanı rütbesiyle son taarruzlarda görev yapmış, sonraki yıllarda Diyarbakır'da Şeyh Said isyanını tedibe çalışmıştır. 22 Ocak 1920'de Ankara'dan bir şifre aldım. Bunda İstanbul'da Harbiye Nazırı Cemal ve Genelkurmay Başkanı Cevat Paşaların kabineden çekilmeleri için İngilizlerin ultimatom verdikleri bildiriliyordu ki bu haber 2 gün sonra tahakkuk etti ve ümitlerimiz yine kırıldı. 25.1.1920'de Demirci Mehmet Efe'nin Nazmi Bey ile Isparta'ya giderek Seyyar Hastane'yi teftiş ettiği ve bir Rum'un üzerinde bulunan muzır ifadeli mektup yüzünden birçok Rum'u hapsettiği ve evlerini tahrip ettiği haberi geldi. 5-2-1920 günü Mustafa Fevzi Paşa'nın İstanbul'da Harbiye Nazırı olması tekrar ümitlerin uyanışına sebep oluyordu. O sıradaki siyasi durumumuzun muhakemesi olarak Mustafa Kemal imzası ile Ankara'dan 17-2-1920 tarihli bir yazı aldım. Bu yazının son fıkrası İstanbul hükümetinin icap eden tedbirleri almakta ve müdafaa-i hukuk cemiyetiyle tam bir fikir birliği yapması halinde işin içinden çıkılabileceğini gösteriyordu. Ve hemen de maalesef ümit beslemeye sebep görülmediğini ilave ediyor ve aldanmamak lüzumunu ileri sürüyordu. İşte herkesin aldandığı, Atatürk'ün aldanmadığı nokta burasıdır. Bu yazılarımla milli mücadelenin ilk safhası olaylarının nasıl dalgalanıp aktığına dair bir fikir verebildimse ne mutlu.